Ekonomi ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak.
94.9 Açık Radyo'dasınız. Ben Mehveş Evin. Herkese günaydın ve Zafer Bayramınız kutlu olsun. Bugün ekonomi ekolojide Pelin Cengiz ve Serkan Ocak bugün yok. Konumuz çöp krizi, çöp meselesi biliyorsunuz. Özellikle bayramda tatilcilerin geride bıraktıkları çöp yığınlarıyla, sosyal medyada dolaşan fotoğraflarla tekrar gündem oldu. Halbuki aslında bu var olan bir sorun. Bir yandan da tabii ekonomik krizi konuşuyoruz. Ekonomik kriz, çöp krizi, iklim krizi, aslında hepsi bunların bir arada geliyor. Bunu konuşmak üzere iklim ve enerji uzmanı, Gazete Duvar'da da yazılarını takip ediyorsunuzdur, Önder Algetik hattımızda. Önder merhaba.
Günaydın, merhabalar.
Nasılsın Önder?
Vallahi iyiyim işte. Ben de tatile çıktım. Zaten o tatilin vermiş olduğu hayal kırıklığıyla bu yazıyı yazdım.
Evet.
İyi diyelim, iyi olalım.
Neden hayal kırıklığı diyorsun?
Ya çok acı olan bir şey var. İnsanlar böylesi dönemlerde çöplerini doğaya bırakıyorlar ve hani başkaları temizlemiyor, ben mi temizleyeceğim duygusuyla aslında bütün bu krizin faturasını doğaya ödetiliyor. Çünkü hani zaten kriz öncesinde, yani normalde kapitalizm krizi halka ödetir, her türlü ekonomik aktiviteyi halka ödetir. Ama kriz anında bu daha çok sertleşir, keskinleşir.
Neden işte böyle? Yazında da bundan bahsediyorsun. Yani ekonomik krizlerde doğanın yıkımı hızlanır gibi bir cümlem var.
Birkaç sebepten dolayı. Şimdi mesela normalde Türkiye'de çevreyle ilgili bir yatırımdan bahsetsek, mesela arıtma ile ilgili. Türkiye'de resmi raporlar şunu söyler: biz bu sorunu çözmek için 60 milyar avroluk yatırım ihtiyacımız var. Yani şunu demezler, çevre yatırımı olmadan biz yatırımı kabul ediyoruz. Çevre yatırımını eklemek bizim için maliyet, külfet, 60 milyar dolara vermek istemiyoruz. Şimdi çevre yatırımı arıtması olmayan bir tesis niye yapılıyor ki? Şimdi bizimkiler her zaman çevreyi bir yatırımın, bir işlemin dışında sayarlar. Şimdi böyle bir rakam varken örneğin bir arıtma tesisini kimse bu dönemde yapmak istemez. Çünkü krizler aslında sermaye aktarımının hızlandığı yıllardır. Basit bir örnek vereyim. Mesela 1929 yılında New York çöplüğünde, yani en fazla et atığının olduğu yıl 1929 yılı. Krizin olduğu yıl. Çünkü lüksün çok fazla olduğu yıl ve insanların sefaletle uğraşırken bazıları lüks içinde yaşayabiliyor. Yani basit bir örnek. Şu an Türk Telekom gitti. Korkunç bir soygun oldu ve bunun, bu rakamla, hani sen de çok iyi biliyorsun, dünyanın iklim sorunu çözülür. Yani öyle olduğu için en kolay fatura ödeyecek kim var? Eğer ciddi mücadele varsa halk ödemez, ama o mücadele yoksa doğayı kim düşünecek? Dolayısıyla kimse bu devirde ya arıtma tesisi yapalım, geri toplama işine dönüşelim, uğraşalım demez. Diyecek durumda değil, çünkü dolar olmuş 4, dolar olmuş 5, dolar olmuş 6.
Bunlarla ilgileniyoruz Önder, ama bir yandan da şöyle bir durum var. Yani böylesine bir devalüasyon vesaire yaşanmazken de atık yönetimiyle ilgili ciddi bir önlem alınmadığını da biliyoruz. Yani aynen. Türkiye'de atık yönetimiyle ilgili, mevzuatla ilgili ciddi sorunlar var. Biz genelde görünen şey, yani işte mesela tatilcilerin çöpü, bu çok göze görünen ve rahatsız eden bir şey, ama sürekli olarak zaten bir atık yönetimiyle ilgili sorun var. İnsanların sadece çöplerini atması değil, en büyük sorun da zannedersem şirketlerin yarattığı kirlilik. Öyle değil mi?
Aynen. Tabii ki. Şimdi zaten krizle bağlayarak ben bu soruya cevap vereyim. Kriz anlarında bunlar tartışılmaz diye bir şey yok. Ben sadece durumu ortaya koyuyorum ve aslında kriz anlarında bunlar daha iyi tartışılır.
Evet.
Çünkü patronlar, şirketler, devletler bize krizin faturası ödetiyorken, eğer ben ödemek istemiyorsam doğaya da ödetmem lazım. Şu an bunun tartışmasının tam zamanı. O yüzden ben bu yazıyı yazdım. Ve geçen sene aynı tarihte yine bu yazıyı yazmışım. Tatil dönüşü. Çöpüyle cennet ülken ve bir önceki verileri değerlendiriyorum. Şimdi temel sorun şu: biz bir gıda ürünü aldığınızda bu bozuk çıksa ne olur? Hepsi çıksa. şirket hakkında işlem başlatılır değil mi? Bir dizi denetleme evet. tabi tutulur vesaire. Peki bu şirketin gıdası bozuk çıktığı zaman problem çıkıyor da çöpü doğaya bırakıldığı zaman niye sorun çıkmıyor? Niye tüketici suçlu? Şimdi tamam evet bunu doğaya bırakan %100 suçlu, orada hiçbir evet. sorunumuz yok. Evet. Ama bunu üreten şirket buna uygun niye üretmiyor? Şu an en alakasız ürünlerde bile deli gibi plastik ambalaj kullanılıyor.
Evet, yani çok şimdi, yoğun bir tüketim var. Ona dair rakam var mı sende Önder? Yani var, plastik var. Yani, deyince neyi kastediyoruz? Onu da açarak belki.
Şimdi şöyle, plastik dediğimiz zaman aslında plastiğin mesela otomotivin yedek parçasından tutun da hı-hı. evde kullandığımız çok ömürlük araçlara aletlere kadar pek çok yerde aslında plastiğin çok var olduğunu biliyoruz. Kullanıyoruz ama bunda önemli olan nokta şu. Bizim için problem olan ambalaj atığı. Şimdi diğerleri daha kolay geri dönüşebiliyor aslında bakarsanız. Daha değerli çünkü. Şimdi 2009 yılında Türkiye'de toplam plastik üretimi 3.9 milyon tonmuş. 2014'te 8 milyon ton aşmış. 2018'de 10 milyon ton aşması bekleniyor.
Müthiş bir
ve
rakam.
Bunun, müthiş bir rakam ve daha da kötüsü bunun 4 milyon tonu ambalaj atığı. Daha da kötüsü Çevre Bakanlığı'nın kayıtlarına baktım. Orada kayıtlara giren rakam 3 milyonun da altında ve piyasaya verilen rakam 2 milyon civarı. 2 milyonun
dakika,
altında.
Bu ne demek?
Yani devlet üretilen plastiği bilmiyor, takip etmiyor, hı-hı. denetlemiyor ve düzenlemiyor. Hı-hı. Yani iklimle işten dolayı enerjiden tutulaşıma kadar pek çok devlet politikasını incelediğim için burada da aynı yöntem uyguladığımı şunu görüyorum. Aslında son 30 yılda devlet ciddi bir şekilde piyasanın önünü açmış, denetlemeden çıkmış, izlemeden çıkmış, hiçbir şey yapmaz hale gelmiş. Çok yani o kadar izleyici durumda ki basit bir örnek vereyim. 10 yıldır belediyeler bir atık toplama planı yapması gerekiyor. Bu rakam yapan belediye sayısı 500'ler falan civarında. Yani devletin konuyla hiç alakası yok. Yani ben şu yazı bile süreçte çok daha fazla ilgili görünüyor. Şimdi burada sorun şu. Bu kadar atığı toplasak bitiremeyiz. Bunun kaynağından çözülmesi lazım. Mutlaka geri dönüşüm, mutlaka tekrar kullanım, reuse dediğimiz şey yapılması gerekiyor. Mutlaka reduce yapılması, azaltılması yani 3R dediğimiz şeyin yapılması gerekiyor. Siz 4 milyonu 5 milyon tona çıkartırsanız her gün toplama çalışması yapsanız 5 milyonu kimse toplayamaz. Çok somut bir gerçeklik. O yüzden baktığımız zaman burada plastik atıklar çok önemli ama ambalaj atıkları felaket sorunlu problem. Çünkü ben bu bayram tatiline inanır mısın? Leylek görmedim ama iki defa havada uçan poşet gördüm.
Evet, çok çok acı. Uçmakla kalmıyorlar, her tarafı kaplıyorlar. En güzel koyları, yolları, ormanları. Bir yandan da tabii bu anlamda da vatandaşa da yönelik, yani tabii ki şirketlere yönelik bir yaptırım olması lazım, uygulamaları çok önemli diyorsun, esas mesele orada diyorsun ama sonuçta etrafı kirletmeye yönelik bir takım mevzuatlar, hani buna göre bir cezalandırma belki var ama uygulanmıyor da benim bildiğim kadarıyla.
Tabii. Ama şöyle bir nokta var, vatandaşın yani bizlerin doğaya atık bırakması tam bir ahlaksızlık.
Evet.
Yani bunun adını koyalım. Böyle bir ahlaksız yapmaya kimsenin adı yok. Yani hakkı yok. Devletin yaptığı şeyi aynen kopyalamış oluyorsunuz ve daha kötüsünü yapıyorsunuz. Yani devlet bazı şeyler yapabiliyor bu ülkede ne yazık ki. Ama vatandaşın yapıyor olması bu ciddi bir ahlak sorunu. Ama tabii ki toplanması gerekiyor, atılmaması gerekiyor. Ama asıl önemlisi her seferinde bu işi de devletin, özel sektörün ve belediyenin sorumlu hatırlatılması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi düzgün çalışsa, bir tanesi düzgün yapılsa şu an bu resimle karşılaşmayacağımızı çok eminim.
Evet. Peki şöyle de bir şey var. Yazında da bundan bahsetmişsin. Bu plastik meselesi, ham maddede bir ithalat da var. Yani bir yandan bir krizden bahsediliyor ama pek çok sektörde olduğu gibi, pek çok üründe olduğu gibi plastik ham maddesinin ithalatı da söz konusu ve orada bir cari açıktan bahsetmişsin. Sadece yani bu plastik ambalaj sektörüyle ilgili çok büyük bir rakam söz konusu.
Aynen. Yani şöyle bir şey, plastik sektör dernekleri genelde ticari denge olarak daha fazla ihracat yaptığını söylüyor son ürün olarak. Ama aslında bu işin için ham maddeyi kattığınız zaman rakam çok ilginç bir noktaya geliyor. Ben 2014 yılı için plastik ham maddesi ithalat ve ihracatı, plastik makinelerinin ithalatı, ihracatı ve son ürünlerin ithalatı ve ihracatını toplayıp çıkarttığım zaman bir yıldaki sadece plastik sektörü kaynaklı cari açığın 8.6 milyar dolar olduğunu hesapladım.
Müthiş bir rakam. Neye tekabül ettiğini şu anda söyleyemeyeceğim ama 8.6 milyar dolardan bahsediyorsun.
Evet, evet, evet. Yani eski parayla dolar 4 lirayken 36 milyar TL. Şimdi 6.5'u geçti herhalde. Yani 60 milyar TL gibi bir rakamdan bahsediyoruz ama yani her yıl 8.6 milyar dolar ki o zaman üretimimiz 8 küsür milyon ton. Şu an tüketimimiz 10 milyon tonu geçtiğine göre bu rakam ona dayanmıştır. Sırf bu parada tasarruf ederek ülkedeki cari açıktan ciddi bir tasarruf elde edebileceğimiz ortada. Şimdi aslında şu noktaya geliyoruz. Aslında evet. Bizim doğaya attığımız sadece çöp değil. Doğaya attığımız şey cari açığın açılmasının konusunda destek vermek. Aslında bu para birilerinin cebine gidiyor. Ya basit bir örnek vereyim. Şu an dünyada üretilen plastik için petrol tüketimimiz %4. Yani petrol tüketimimizin %4'ü plastiğe gidiyor. Yani iki defa vuruyoruz kendimizi. Daha fazla petrol tüketiyoruz. Hem cari açıkla uğraşıyoruz. Hem besin maddelerimizi petrol türevi bir maddeye bulaştırıyoruz. Yetmiyor. Bunu doğaya atıyoruz ama daha problemlisi, o noktaya da değinelim. Plastik doğada çözülmüyor. Sadece mikroplastiğe dönüşüyor.
Mesela görürüz hep böyle bir takım yerlerde, köylerde vesaire bir yakılır. Çöpler bir araya evet. Getirilir, yakılır. Bir yandan bunun da tabii çok büyük bir zararı var ama onun zararı da herhalde ölçülemiyor değil mi?
Ya ölçüleme için temel sıkıntı şu. Biz plastik konusunda Türkiye'de bir ölçüm yapılamadığı için rakamları bilemiyoruz. Yani bir naylon poşet gözümüzde çok büyük görünebilir, gözümüzde büyük görünebilir belki ama daha büyük plastikler var ve bunlar başka gözümüzün önünden bile geçmiyorlar. Ve nerede yok oluyor bilmiyoruz. Bunlar çünkü şöyle bir şey var. Türkiye'de toplanan atıklar, toplanan ve depolanan atıklar var ve toplanmayan atıklar var. Toplanan ve depolanan atıklar dışında bir de toplanıp yakılan, enerjiye dönüştürülen, başka şekillerde kullanılan atıklar var. Biz bu resmi çekemiyoruz ama şunu biliyoruz. Geri dönüşen atıkların miktarı ancak %20. Gerçek üretimin %20'si. %80'i geri dönüşmüyor ve bunlar ya depolanıyor ya da ya doğaya bırakılıyor ya da köylüler ya da insanlar dağda bayırı yakıyorlar. Şimdi bu üçü de tehlikeli. Dağda bayırı yakalananların hepsi bir şekilde toksitler içeriyor. Çok tehlikeli toksitler.
Bu hem havaya hem toprağa, yeraltı sularına vesaire karışabilecek toksitlerden bahsediyoruz.
Aynen. Hiç akıl kârı şeyler değil de bunlar görülmediği için daha tehlikeli. Yani görülen bir poşetten çok daha tehlikeli bir şey. Çünkü gıdamıza karışmaya hazır hale geliyor. Yıkılanlarda böyle bir sorun var ve biz bunu köyde yaptığımız zaman zaten köylü ürettiğini tüketir bir oranda. Bunu direkt gıdamıza işletiyoruz ya da suyumuza karıştırıyoruz. Bu da ciddi bir problem. Dolayısıyla aslında her açıdan kötü bir nokta ve bu işin tek çözümü var. Önce azaltmamız lazım. Azalttığımız yerde mümkünse tekrar kullanılabilir şeylere dönüştürmemiz lazım. Böyle bir alan var Türkiye'de. Yani hatırlarsın eski 20 litrelik yağ tenekelerine çiçek dikerdik. Değil mi? Güzel bir reuse'dur bu. Çok güzel bir reuse'dur bu aslına bakarsan. Çok da bence pastoral bir güzelliği vardır. Ve geri dönüşmesi lazım. Şimdi bu noktada ben diyorum ki eğer bu için yapamıyorsa Türkiye plastik üretmesin. Yani bunu denetlemeyen bir devlet varsa bence bu iş yapılmasın. Çünkü hani şöyle söyleyeyim. Araba ehliyetiniz yoksa ve arabanız yoksa araba kullanmazsınız değil mi? Ama arabanız varsa ve ehliyetiniz de yoksa diye araba kullanabiliyor musunuz bu ülkede? Böyle bir ehliyetinizin olması lazım. Şimdi devletin mevzuat yapma ve denetleme yetisi yok. Bence o zaman izin vermemeli. Şirketlerin geri dönüştürme şeyi yok. O zaman üretmemeli. Belediyenin böyle bir şey yapma yetisi yok. O da izin vermemeli.
Bu da pek mümkün gözükmüyor ama Önder. Yani bunu belki birazcık toplumsal yani kamuoyu baskısıyla belki biraz daha gündeme getirip en azından yapmaları gerekeni, sorumluluklarını üstlenmelerin hem şirketlerin hem devletin hem belediyelerin Belki geriye kalan son çare bu gibi, değil mi?
Tabii tabii. Ya ama bu, ben ironiyi ortaya koymamın sebebi şu. Aslında resim bu kadar net. Yani ehliyetin yoksa sana kimse kullandırmaz ama burada niye olmuyor sorgulamaya çalışıyoruz. Şimdi temel sorun şu. Türkiye'nin dünya politikalarıyla aradaki makas açılıyor. Bu hiç de kolay değil. Şu an Türkiye'de ne kadar kötü bir rejim olsa da bu ülkede bir ihracat söz konusu ve ihracat yapılırken plastik ihraç ediliyor. Bu belli kriterleri karşılamak durumunda ve bunun en önemli ihraç edilen ülkelerden bir tanesi Avrupa Birliği. Şimdi bütün mesele şu. Plastikçiler şunun farkında. Türkiye'de geri dönüşüm sisteminin olmadığının farkında. Ve bunun problem olduğuna da farkında. Raporlarda yazıyorlar. Belediyeler, ben farkındayım, emin değilim çünkü muhalif belediyeler bile devletten daha kötüler. Yani ben bunu hiç anlamıyorum.
Yani önlem almıyorlar geri dönüşüm konusunda. Çok az bir aksiyon görüyoruz, değil mi?
Bir
avuç belediyede ben gerçekten de bir geri dönüşüm politikasının olduğunu görüyorum. Onun haricinde hiçbir şey yok İstanbul'da bile.
Yani şöyle basit bir örnek vereyim. İşte başkentimizin en önemli belediyesi Şankaya Belediyesi'nin bu sene bütçesi 800 milyon TL. Atık geri dönüşümüne ayırdığı para 800 bin TL. Binde biri.
Evet. Bununla yani, ne yapılır bilmiyorum. Yani nasıl bir geri dönüşüm düşünmüşler onu bilemiyorum ama küçük bir rakama benziyor.
Aynen. Yani aslında bunlar bir sorun anlatmıyoruz. Biraz toparlayacak olursak. Çözüm çok net ortada. Yani belediyeler bu işe bir kaynak ayırdığı zaman devlet bu işle ilgili biraz daha izleyip veri topladığı zaman şirketler bu konuda ARGE yapabilirler ya da üretim geliştirme yapabilir yaptıkları zaman bu işin hızla toparlanabileceğine çok eminim. Ben basit bir örnek vereyim. Şu an bizim geri dönüşüm oranlarımız %30-40'lar civarında. Bir tek en yüksek olan ne biliyor musun? Kağıt atıklar. Kağıt atıklar %100 geri dönüşüyor. %100'den fazla geri dönüşüyor. Neden? Çünkü bu ülkede kağıt atıklar konusunda çalışan kağıt atık işçiler var.
Evet.
Hepsini onlar dönüşür demiyorum ama bence büyük kağıt atık işçileri büyük fark yaratıyorlar.
Evet. O da bizim gerçekten büyük bir şansımız, ne kadar da onların çalışmasına izin verilecek. O da ayrı bir mesele çünkü zaman zaman bu da gündeme geliyordu.
Haklısın ama ben çok gurur duyuyorum. Mesela bizim mahalleye gelen bir kağıt atıkçı var. Elektrikli motosikletle topluyor.
Gerçekten
İklim dostu. Evet, iklim dostu. Devletin yapamadığını o yapabiliyor. Ben çok keyif. Ben her gördüğümde böyle duygulanıyorum ve çok hoşuma gidiyor. İşte diyorum hayalimdeki ülke bu diyorum.
Bir de bu çöp meselesini, poşet meselesini konuşurken son olarak şunu sormak istiyorum. İlk kez Türkiye'de yani hep böyle bedava dağıtılır marketlerde, bakkalda bol bol hani beşer onar falan verilir. İlk kez paralı olacak. Bu gerçekten de bu poşet kullanımını azaltmaya yönelik sence yeterince bir yaptırım olur mu?
Yani tabii ki bir yaptırım etkisi olacaktır ama şöyle bir şey var. İnsanlar bunu yeni bir şeymiş gibi sürekli pazarlıyorlar. Çok rahatsız edici bir şey. Aslında 10 yıldan fazladır bunun kampanyası yapıyoruz ve 10 yıldan fazladır yasaklayan belediyeler var bu ülkede. Ne kadar başarılı oldukları tartışma konusu. Aslında 1 Ocak itibariyle yasaklanmıştı bu. Bu durum 1 Ocak'tan itibaren geçerliydi. Fakat devlet yine erteledi, suyunu çıkarttı. Yine denetlemeyecek ve yine yaptırımları kullanmayacak. Şimdi temel sorun şu. Siz denetleme, yaptırım ve izleme olmadan her yaptığınız politika sıfır çeker. Bu her alanda böyledir. O yüzden benim çekincelerim var. Ama bu şey anlama gelmiyor. Bunu vesile edip devleti zorlamamız gerekiyor. Yani bu kadar mı? Ben ciddi bir performans bekliyorum. Normalde herkes bir bu tür düzenlemelerden bir performans, bir değişim bekler. Bekliyorum ama yapmayacaklarını çok iyi biliyorum. O yüzden bizim bunu doğru tartışmamız lazım. Yani kamu politikaları bu alandan çekilip sadece üret ve kirlet, faturasını halka devret mantığından çıkmalı. Özellikle bu kriz döneminde şu an herkes politika tartışmaz diye düşünüyor. Tam tersi. Politika tartışmanın o kadar güzel vakti ki. Yani atıktan tut da cumartesi annelerine kadar her şeyi tartışmamızın tam zamanı diye düşünüyorum. O yüzden bu mevzuatla ilgili bizim toplum olarak sıkı ve doğru çalışmamız gerekiyor.
Peki biraz daha vaktimiz var Önder. Bu ekonomik kriz meselesinde sen bu konuya da değiniyorsun. Ekonomik kriz deyince genelde para politikaları üzerinden bir takım şeyler konuşuluyor. İşte kur üzerinden konuşuluyor ama senin çok önemli üzerinde durduğun mesele var. O da şu, fosil yakıt bağımlılığı, Türkiye'nin fosil evet. yakıt bağımlılığı ve ekonomik kriz, bunun ekonomik krizle bağlantısı. Bunu bir açıklar mısın bize?
Ya işte bu çok önemli bir sorun. Şöyle, ekonomik tartışma olunca tabii insanlar haliyle dolar ne olacak ve ne kadar fakirleşeceğiz diyerekten ekonomistlere bakıyorlar. Hepimiz baktık, bakmak zorundayız zaten. Ama bu işin temelde bizim hayatımız olan karşılığını bulmak zorundayız. Bizim hayatımızdaki karşılığı da aslında 3 temel fosil yakıt. Kömür, petrol ve doğalgaz. Biliyorsun kömürde son 20 yıl, 15 yılda ciddi ithalatçı olduk özellikle. Evet. Santrallerde gazda hakeza komple ithalatçıyız. Petrolde de benzer bir durum söz konusu. Bu üçünde özel 2010'dan sonra inanılmaz bir artış var. Zaten hani tüm bu politikalardan biliyoruz. Ve bunların türevleri olan asfalt ve betonda da ciddi artış var. Çünkü asfalt dediğimiz şey petrol tüketimi, beton dediğimiz şey aslında bu üç yakıtın tüketimi, evler olsun, endüstri olsun vesaire. Şimdi sadece AKP dönemini incelediğim bir çalışmada şunu görüyorum. 2018'e kadar 549 milyar dolarlık cari açığımız olmuş. 549 milyar dolar. Bu paranın ne kadar büyük? Yani iklim fonunun 6 katı neredeydi evet. biliyorsun. Şimdi şeyi buldum ben. Fosil yakıt ithalatımızı buldum. 563 milyar dolar. Yani biz fosil yakıt ithal etmek yerine enerji verimliliği, yenilenebilir enerjiye çalışsaydık ve sıfır fosil yakıta geçseydik, ürettiğimiz yetinseydik şu an cebimizde 14 milyar dolar cari fazlamız olacaktı. Ve o parayla 549 milyar doları başka yere harcasaydık tam yemeyecektik. Yani dünyayı kurtarabilirdik. Bırakın Türkiye'yi, dünyanın iklim sorunu çözebilirdik. Şimdi bu rakamı niye söylüyorum ve bu bağlantıyı, dünyanın sorunu niye çözebiliyoruz diye. Şimdi hayatımızda hiçbirimiz 549 milyarı rakam olarak görmedik. 1 milyarı değil, bırak 1 milyonu bile görmedik. Arada biz 1 doları görüyoruz. Hayal etmesi çok zor.
Görenler var ama.
Var evet evet. O görenler var ama işte görenle görmeyen biri olmuyor biliyorsun evet, işte. Evet. Şimdi ben de diyorum ki madem bu parayı görmedik ama ben görüyorum aslında. İklim değişikliği olarak görüyorum. Mesela aşırı iklim olaylarındaki patlamayı biliyorsun.
Evet.
Biliyoruz. Şu an biz cari açık açısından 40-50 milyar dolarlık yıllık fosil yakıt ithalatını dizginlesek, 9-10 milyar dolarlık plastikten kaynaklı cari açığı dizginlesek, elimizde 60-70 milyar dolar bir portföy var. Ben ekonomist değilim. Ben enerji bilimi çalışıyorum. İklim politikaları çalışıyorum. Ama bu gördüğüm nokta şu. Sadece bu 70-80 milyar dolarlık kısmından yapacağımız her bir akıllı çözüm bize milyarlarca dolarlık tasarruf sağlayacak. Ama istemiyorlar.
Yani ya, tasarruf çünkü, istenmiyor evet.
Evet evet istenmiyor çünkü bayağı bir kapı kaçtı ekonomist. Bilmiyorum nasıl bir şey söylenebilir ama. Sermaye transferinden başka bir şey yok. Yani siz sermaye transferinin tercih edildiği bir ortamda kimse bu işe yanaşmayacaktır. Yanaşmıyorlar zaten ama bunu biz savunacağız. Onlar savunmayacak haliyle.
Evet. Önder Algetik, çok teşekkür ederim. Çöpten başladık, atıklardan devam ettik ve iklim krizi, ekonomik krizinde de bağladık. Bu meseleler zaten daha maalesef çok su kaldırır. Özellikle bu yönetim biçimi, bu uygulamalar, bu vahşi neokapitalizmle daha sonra belki tekrar seninle bunları da konuşuruz. Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Yayınla diliyorum.
Teşekkürler. Evet, iklim ve enerji uzmanı Önder Algetik hattımızdaydı. Çöpleri konuştuk ve ne kadar büyük bir zarar olduğunu, ekonomik krizle de iklim krizinin bağlantısını. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
Ekonomi ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.